Ayrım 34.
Gerçekten rakiplerim var ve demin de anlatmaya çalıştığım gibi bu konunun gizli kalması açısından mesleğim için, mesleki ilişkilerim için büyük bir endişe. Yok, endişe de değil, çaresizlik içindeyim. Yani cevabım evet. Bu pis işin tamamen gizli tutulmasını istiyorum. Siz bu konuyu niye böyle ısrarla sordunuz? Çünkü diye cevaplamaya girişti Carol. Gizlilik talebiniz önümüzde açık olan yolları doğrudan etkiliyor. Ne kadar çok gizlilik isterseniz o kadar çekingen davranmak zorunda kalırız. Bunu biraz sonra daha iyi açıklayacağım. Yalnız gizlilik konusunda sorular sormamın bir nedeni daha var. Akademik bir neden. Gerçi olan olmuş ama yine de ilginizi çekebilir. Sizin karşınızda psikolojik konularda ahkam kesiyor olmak istemem Doktor Strider. Ama profesyonel dolandırıcıların hep nasıl çalıştığına dair bir şey söylemek istiyorum. Profesyonel dolandırıcı kurduğu tezgaha kurbanını da ortak eder. Öyle ki kurban pek de dürüstçe olmayan bir işe kendisinin de karışmış olduğu hissine kapılır. Böylelikle kurban buna ne demeli? Neredeyse bir suç ortağı haline gelir ve farklı bir haletürüye içine girer. Bu haletürüye ile her zamanki ihtiyatını ve ayrıntıları fark edebilme yeteneğini kaybeder. Üstelik kurban çok az da olsa kendisinin bu işte payı bulunduğu hissine kapılmış olduğundan normal olarak başvuracağı güvenilir mali danışmanlarından bilgi almaktan kaçınır. Ve yine aynı nedenle dolandırıldıktan sonra da adli süreçte fazla gayretli davranmaz. Bu kurbanın o açıdan bir sorunu yok dedim aşağı. O deyusu bulup duvara çivileyeceğim. Bedeli ne olursa olsun. Ama demin söylediklerinize bakılırsa iş öyle görünmüyor Doktor Strider. Gizliliğin öncelik taşıdığını söylemiştiniz. Mesele şu, soruyu sorun kendinize. Halka açık bir mahkemenin karşısına çıkmaya hazır mısınız? Marshall başı önde sessizce oturuyordu. Özür dilerim Doktor Strider ama bunu size söylemek zorundayım. Cesaretinizi kırmayı asla istemem. Şu anda ihtiyaç duyduğunuz şey bu değil, biliyorum. Ama buna devam edelim. Her ayrıntıyı iyice incelemek zorundayız. Anlattıklarınız Peter Macondo'nun tam bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Bunu mutlaka daha önce de yapmıştır ve iz bırakmış olma ihtimali pek yok. İlk olarak bana siz, kendiniz ne gibi araştırmalar yaptınız onu anlatın. Ondan bahsettiğiniz kişilerin listesini çıkarabilir misiniz? Marshall, Emil'le, Roscoe Richardson'la ve Meksiko Üniversitesi'ndeki dekanla yaptığı konuşmaları aktardı. Adriana ile Peter'a bir türlü ulaşamadığını da. O sabah Pacific Union Kulübü'nden aldığı faksı gösterdi. Zürih'teki Baro Lac Kulübü'nden gelen faksın kopyasıydı bu ve kulüpte Peter Macondo diye birini tanımadıklarını bildiriyordu. Faksın kendi kağıtlarıyla ve kendi kütüphanelerinden gönderilmiş olduğunu doğruluyorlardı. Ama her üyenin, her konuğun, hatta eski bir konuğun, hatta kulübe bitişik otelde kalmakta olan herkesin istediği zaman kütüphaneye girebileceğini, kulübe ait kırtasiyeyi ve faks aygıtını kullanabileceğini vurgulamışlardı. Carol faksı okurken, sizce dedi Marshall, bu faksta ya da Meksiko Üniversitesi'nden gelen faksta suç delili bulmak mümkün müdür? Ya da Meksiko Üniversitesi'nden çekildiği söylenen faksta diye cevapladı Carol. Herhalde kendi kendine çekmiş o faksı. O zaman belki faksın çekildiği makinenin yerini saptayabiliriz veya parmak izlerini. Yoksa şu mücevheratçı dükkanındaki tezgahtarla bir daha mı görüşmeli? Ona benim Rolex'i satan adamla. Veya Avrupa'ya kalkan uçaklarla ilgili havaalanı kayıtları veya pasaport kontrolüyle. Tabii eğer Avrupa'ya gittiyse elinizdeki tek bilgi onun söyledikleri Bay Strider. Yani bilmenizi istedikleri. Şunu düşünün, tek bir bağımsız bilgi kaynağınız yok. Üstelik her şeyi nakit ödemiş. Evet, buna hiç şüphe yok. Bu adam gerçek bir profesyonel. Mutlaka FBI'ya haber vermeliyiz. Banka zaten çoktan yapmıştır bunu. Uluslararası dolandırıcılıkları bildirmek zorundalar. Bakın bu numarayı arayacaksınız. Nöbetçi ajanı isteyin. Bu konuda ben size yardımcı olurdum ama o zaman avukat masraflarınız artar. Sorduğunuz soruların çoğu diye devam etti Carol, işin hukuki boyutuyla ilgili değil, araştırmaya yönelik şeyler ve bunlara en iyi cevap verecek kişi bir özel dedektiftir. İsterseniz size iyi bir dedektifin adını verebilirim ama benim tavsiyem çok dikkatli olmanızdır. Büyük ihtimalle sonuç vermeyecek bir kovalamacaya daha fazla para ve enerji harcamayın derim. Böyle vakaları çok gördüm. Bu tip suçlular ender olarak yakalanır. Yakalandıkları zaman da ender olarak ceplerinde para kalmış olur. Sonları ne olur peki? Temelde kendi kendini mahvetme eğilimindedirler. Sizin Bay Macondo er geç kendi kuyusunu kazacaktır. Çok fazla riske girecektir. Belki bir gün yanlış birini dolandırmaya kalkacak ve bir arabanın bagajında cesedi bulunacak. Belki şimdiden kazmaya başlamıştır kendi kuyusunu. Şu girdiği riske baksanıza, seçtiği hedefe bakın. Bir psikanalist. Tamam, beni kandırdı, kabul ediyorum. Ama yine de insan davranışını gözlemleme konusunda ileri düzeyde eğitim almış birini kazıklamaya çalışıyor. Yani kendini kandırmaya çalışanı yakalama ihtimali çok kuvvetli olan birini. Hayır Doktor Strider, size katılmıyorum. Tam tersini düşündüren çok fazla tecrübem var benim. Kaynaklarımı açıklamam söz konusu değil ama psikiyatristlerin en kolay kandırılabilir kişiler arasında olduğuna dair kanıtlarım var. Yani ne de olsa insanların kendilerini hep doğruyu söylemesine alışkınlar. İnsanlar gerçek hikayelerini dinlesinler diye para ödüyor onlara. Bence psikiyatristleri dolandırmak çok kolay. Belki ilk kurbanı siz değilsinizdir. Kim bilir? Belki de onun uzmanlık alanı terapistleri dolandırmaktır. Bu da onu tuzağa düşürmenin mümkün olduğunu gösterir. Evet Bayan Astrid, şu sizin dedektifin ismini istiyorum. Ben Amerika Ligi'nde geri sahada oynamış adamım. Kovalamayı ve yakalamayı bilirim. Şu anda o kadar gerginim, o kadar doluyum ki dokunsanız ağlayacak durumdayım. Ama koyuvermiyorum kendimi. Başka hiçbir şey düşünemez oldum. Hastalarımla görüşemiyorum, uyku uyuyamıyorum. Şu anda yalnızca iki şey düşünüyorum. Birincisi o adamı lime lime doğramak, ikincisi de 90 bin dolarımı geri almak. O parayı kaybetmek hayatımı mahvetti benim. Pekala, konumuza dönelim. Doktor Strider, mümkünse parasal durumunuzun bir tablosunu çıkarın bana. Geliriniz, borçlarınız, yatırımlarınız, tasarruflarınız, her şey. Marshall mali durumunu anlatırken Carol da defterinin sarı çizgili yapraklarını arka arkaya çevirerek notlar aldı. Sözü bitince Marshall Carol'ın notlarını işaret ederek işte Bayan Astrid dedi. Gördüğünüz gibi zengin bir adam değilim. Yani benim için 90 bin dolar kaybetmenin ne demek olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Korkunç bir şey bu. Hayatımda başıma gelen en kötü şey. Bunun için kaç ay çalıştığımı hesap edince fazladan bir hasta daha alayım diye sabahın altısında kalktığımı, gün be gün borsadaki hisselerimi takip ettiğimi, borsacım ve mali müşavirimle her gün yaptığım telefon konuşmalarını ve yani bilemiyorum nasıl çıkacağım bu işin içinden. Bende ve ailemde onarılmaz bir yara açacaktır bu olay. Carol notlarını inceledi, sonra masaya bıraktı ve yatıştırıcı bir tonda konuşmaya başladı. Sizin için bunu bir perspektife oturtmaya çalışayım. Önce şunu açıklayacağım size. 90 bin dolar kaybetmiş değilsiniz. Banka teminat mektubunun sahte olduğunu belgeleyebileceğinize göre muhasebeciniz bunu sermaye kaybı olarak kayda geçecek ve geçen yıl elde ettiğiniz, ayrıca ileride elde etmeniz beklenen kazançla dengeleyecektir. Hem sonra önümüzdeki 10 yıllık dönemde elde edeceğiniz düzenli gelir her yıl için 3000 dolar hesap edilerek dengelenebilir. Bakın gördünüz mü? Bir kalemle zararınızı önemli ölçüde azaltabiliyoruz. 50 bin doların altına indi bile. İkinci ve bugünlük söyleyebileceğim son şey ise başka bir müvekkilim bekliyor da şu. Bana sağladığınız bilgilere dayanarak mali durumunuza baktığımda hiç de mahvolmuş gözükmüyorsunuz. Ailenize gayet iyi güvenceler sağlamışsınız. Hatta mükemmel güvenceler. Üstelik çok başarılı bir yatırımcısınız. Doğrusu bu kaybettiğiniz para hayatınızda önemli bir değişiklik yaratmayacaktır. Anlamıyorsunuz. Oğlumun tahsili, benim sanat... Bir dahaki sefere Doktor Strider. Burada kesmek zorundayım. Bir dahaki sefer ne zaman? Yarın vaktiniz var mı? Önümüzdeki birkaç gün nasıl geçireceğimi bilemiyorum. Evet, yarın saat 3 desek uygun mu? Ben uydururum. Bütün randevularımı iptal ederim. Beni daha iyi tanıdığınız zaman Doktor Astrid... Bayan Astrid. Yine de terfi ettirdiğiniz için teşekkürler. Bayan Astrid, ama diyecektim ki eğer beni tanısaydınız hastalarımla randevu iptal etmem için gerçekten çok vahim bir durum olması gerektiğini anlardınız. 20 yıldır ilk kez dün yaptım bunu. Size mümkün olduğu kadar çok zaman ayıracağım. Ancak biz maliyeti de düşük tutmak isteriz. Bir psikiyatriste bunu söylemek çok tuhafıma gidiyor ama şu anda yapacağınız en iyi şey güvenebileceğiniz birisiyle, bir dostunuzla, bir terapistle açıkça konuşmanız. Öyle bir perspektife takılıp kalmışsınız ki paniğiniz daha da artıyor. Başka bir bakış açısına ihtiyacınız var. Karınızla konuşsanız, karım başka bir dünyada yaşıyor. İkebana dünyasında. Nerede? İki, kaç? Affedersiniz anlamadım. İkebana. Hani şu Japon çiçek düzenleme sanatı. Bu işin müptelası oldu. Bir de Budist meditasyon yaptığı kafadarlar var. Onu göremiyorum bile. Ha ya, anlıyorum. Neydi? Ha, ikebana. Evet evet duymuştum. Japon çiçek düzenleme sanatı. Anlıyorum. Ve burada değil ha? O dünyaya daldı diyorsunuz öyle mi? Eve pek uğramıyor mu? Hay Allah, sizin için çok kötü olmalı bu. Korkunç. Demek yalnızsınız. Şimdi ona ihtiyacınız da vardır. Çok korkunç. Carol'ın hiç de avukatça olmayan tepkisine şaşırmıştı Marshall. Ama duygulanmıştı da. Carol'la birlikte birkaç dakika hiç ses çıkarmadan oturdular. Sonunda sessizliği bozan Marshall oldu. Bir müvekkilinizin beklediğini söylememiş miydiniz? Sessizlik. Bayan Astrid, demiştiniz ki. Affedersiniz Doktor Strider, dedi Carol kalkarken. Bir anda almışım. Neyse, yarın görüşürüz. Canınızı sıkmayın. Ben sizin yanınızdayım. 24. Marshall gittikten sonra Carol oturduğu yerde birkaç dakika öyle kala kaldı. İkebana, Japon çiçek düzenleme sanatı. Hiç kuşkusu yoktu bundan. Müvekkili Doktor Strider, Jess'in eski terapistiydi. Jess ara sıra eski terapistinden bahsediyordu. Daima çok olumlu biçimde. Daima onun dürüstlüğünü, kendini hastasına adamasını, yardımseverliğini vurgulayarak. Önceleri Carol'ın niye Ernest'e gitmeye başladığı konusundaki sorularını geçiştirmişti Jess. Ama ilişkileri derinleştikçe o Nisan gününden bahsetti Carol'a. Kızıl yapraklı bir akça ağacın dalları arasında terapistinin karısını safran sarısı cübbe giymiş bir Budist keşişle aşna fişne vaziyette görüp şok geçirmişti. Ama Jess eski terapistinin mahremiyetine saygı gereği adını vermemişti adamın. Yine de burada hata olamaz diye düşündü Carol. Kesin Marshall Strider'dır bu. Karısı ikebana uzmanı. Hem de Budist olan kaç tane terapist vardır canım? Carol Jess'le buluşacağı akşam yemeğini zar zor etti. Bir arkadaşına haber yetiştirmek için en son ne zaman bu kadar heyecanlanmış olduğunu hatırlamıyordu. Jess'in suratındaki hayret ifadesini o yumuşak, yuvarlak ağzından dökülecek "Hayır inanmıyorum"u getirdi gözünün önüne. 90 bin dolara çok korkunç. Ve inan bu parayı kazanmak için gerçekten çok çalışıyor o adam. Dünyada bunca insan varken seni bulmuş ha. Jess'in her kelimeyi dikkatle dinleyişini canlandırdı kafasında. Hikayeyi mümkün olduğu kadar uzatıp ballandıra ballandıra anlatmak için ayrıntıları birazcık abartabilirdi. Sonra birden durdu. Jess'e anlatamazdı ki bunu. Marshall Strider hakkında hiçbir şey söyleyemem ona diye düşündü. Onu gördüğümü bile söyleyemem. Gizliliği koruma konusunda meslek yemini ettim. Yine de onu anlatmaya can atıyordum. Belki de bir gün bulurdu bir yolunu. Ama şimdilik meslek ahlakı denen o tatsız tuzsuz lapadan alabileceği besini almaya bakmalı ve bununla yetinmeliydi. Tabii Jess'in ondan bekleyeceği şekilde davranmış olmakla da. Yani onun eski terapistine elinden gelen yardımı yapmalıydı. Kolay olmayacaktı bu. Carol'ın karşısına seveceği bir psikiyatrist çıkmış değildi o güne dek. Üstelik bu psikiyatrist içlerinde en az seveceklerinden biriydi. Çok fazla sızlanıyor, kendini fazla ciddiye alıyor ve futbol gibi çocuksu maço imgelere sığınıyordu. Şimdi dolandırıldığı için süngüsü düşmüş olsa da adamın ruhundaki küstahlığı hissedebiliyordu Carol. Niye düşmanı olduğunu anlamak zor değildi. Yine de Doktor Strider'dan pek çok şey kazanmıştı Jess. Ve Carol da Jess'e bir tür armağan olarak bu müvekkiline elinden gelen yardımı yapmaya karar verdi. Jess'e armağan vermek hoşuna gidiyordu ama gizli bir armağan vermek zor olacaktı onun için. Gölge bir iyilik perisi olarak kalmak, yaptığı iyilikleri Jess'in hiç öğrenemeyecek olması zor geliyordu. Gizlilik daima en önemli kozu olmuştu onun. Avukatlık işinde Carol tam bir dalavere ve entrika ustasıydı. Hiçbir dava vekili mahkemede onun karşısına çıkmak istemezdi. İşi dolandırıp dolandırıp istediği mecraya sokma konusunda tehlikeli bir deha olarak nam salmıştı. İnsanları aldatmak hep çok kolaydı onun için. Mesleki ve kişisel davranışlarında bu açıdan pek farkla gözetmezdi doğrusu. Ama son birkaç haftadır bu işten haz etmez olmuştu. Jess'e karşı dürüst olmanın onu rahatlatan, ona sevinç veren bir yanı vardı. Jess'e her gördüğünde yeni bir riske girmeyi deniyordu. Daha birkaç hafta olduğu halde o güne dek başka hiçbir erkeğe açılmadığı kadar açılmıştı Jess'e. Bir konu hariç tabii, Ernest. İkisi de Ernest'ten pek bahsetmiyordu. Carol birbirlerine terapilerinden bahsetmez ve Ernest hakkında konuşmazlarsa işlerin daha kolay olacağını öne sürmüştü. İlk başta Jess'i Ernest aleyhine çevirme fikri hoşuna gitmişti aslında ama çarçabuk vazgeçti o planından. Jess'in terapiden büyük yarar sağladığına ve Ernest'i çok sevdiğine kuşku yoktu. Carol ise ne çevirdiği entrikaları açık etmişti ne de Ernest'e karşı hissettiklerini. Bir gün son derece iyi geçen bir seanstan sonra Ernest olağanüstü bir terapist diye haykırmıştı Jess. Öyle dürüst ve öyle insan ki. Sonra o günkü seansı anlatmaya girişti. Ernest bugün gerçekten çok önemli bir şeye parmak bastı. Dedi ki bana, ne zaman birbirimize yakınlaşacak olsak, ne zaman aramızdaki mahremiyet artıyor gibi olsa, ben mutlaka kendimi geri çekiyormuşum. Ya homofobik bir espri yapıyor ya da konuşmayı entelektüel bir tartışmaya çeviriyormuşum. Ernest haklı Carol. Erkeklerin yanında her zaman yapıyorum bunu. Özellikle babamlayken. Ama Ernest'e şaşırtıcı olan ne biliyor musun? Kendisinin de erkeklerle fazla yakınlaşmaktan rahatsızlık duyduğunu itiraf edecek kadar ileriye götürdüğü işi. yaptığım esprilere kapılarak ya da entelektüel tartışmaya katılarak kendisinin de benimle suç ortaklığı yaptığını kabul etti. Bir terapisten beklenmeyecek kadar dürüst bir davranış değil mi bu? Diye devam etti Jess. Hele bunca yıl o mesafeli soğuk psikiyatristlere alıştıktan sonra. Asıl en çok şaşırdığım onca saat aynı yoğunluk düzeyinde kalmayı nasıl başardı? Carol, Ernest'in Jess'in karşısında bu kadar açık olmasına çok şaşırmıştı. Hatta bu tavrının sadece kendisine yönelik olmadığını öğrenmek garip bir şekilde hayal kırıklığı yarattı onda. Neredeyse haksızlığa uğradığını düşündü. Tuhaf bir duyguyla aldatılmış hissetti kendini. Üstelik Ernest ona diğer hastalarından farklı davrandığını düşündürecek hiçbir şey söylememişti. Ernest hakkında yanılmış olduğu duygusu gittikçe güç kazanıyordu. Demek ki hastasına bu kadar yoğunlaşması baştan çıkarmaya hazırlık değildi. Zaten Ernest'le ilgili olarak çevirdiği bu Bizans entrikası gittikçe batağa saplanmaktaydı. Kendi terapisi sırasında Jess er geç ondan bahsetmek zorunda kalacak. İşte o zaman Ernest hakikati öğrenecekti. Üstelik Ernest'in itibarını zedeleme, onu meslekten ihraç ettirme, Justin'le ilişkisini mahvetme projesi artık o kadar da anlamlı görünmüyordu gözüne. Justin'in bir önemi kalmamıştı ki. Ralph Cook'la Zweizank'da tekrar maziye gömülmüşlerdi. Ernest'e zarar vermekle, Jess'e acı çektirmekten başka bir şey geçmeyecekti eline. Bunun da ucu kendisine dokunacaktı. Hınç ve intikam duyguları o kadar uzun zamandır sürükleyip duruyordu ki Carol'ı. Şimdi onlar olmadan kendini boşlukta hissediyordu. Bu işe girişmesine sebep olan faktörleri gözden geçirdikçe, ki gitgide daha çok gözden geçirir olmuştu bunları, Carol'ın kafası karışıyor. Ne yaptığını ve bunu niye yaptığını kendi de bilemiyordu. Yine de sanki otomatiğe bağlanmış gibi devam ediyordu Ernest'i ayartma çabasına. Birkaç seans önce ayrılırken sarıldıklarında onu kendine çekip sımsıkı yapıştırmıştı gövdesine. Kas katı kesilen Ernest sert bir tonda demişti ki, "Caroline, senin hala aşığın olmamı istediğin çok açık. Tıpkı Ralph gibi olmamı istiyorsun. Ama artık bundan vazgeçmenin zamanı geldi. Kıyamet kopsa seninle cinsel ilişkiye girmem ben ve hiçbir hastamla da girmem." Ama böyle sinirlendiği için hemen pişman olmuş, ertesi seansta konuyu açmıştı. "Geçen seans öyle sert konuştuğum için özür dilerim. Genellikle kendime hakim olurum ama senin ısrarında çok tuhaf, çok zorlayıcı bir yan var. Üstelik çok da kendini mahvetmeye yönelik görünüyor bana. Ben birlikte iyi bir çalışma yapabileceğimize inanıyorum. Sana çok şey verebileceğimden eminim ama sen niye hep bu çalışmayı sabote etmeye çalışıyorsun anlayamıyorum." Carol'ın verdiği cevap ondan daha fazlasını isteyeceğini söyleyerek yalvarıp yakarmaları, Ralph Cook'tan dem vurmaları kendi kulaklarına bile anlamsız geliyordu. Nitekim Ernest de hemen kestirip attı. "Dönüp dolaşıp aynı şeyi söylemek istemiyorum ama sen benim sınırlarımı zorlamaya devam ettiğin müddetçe biz de tekrar tekrar bunun üstünden geçmek zorundayız. İlk olarak ben seninle sevgili olmamızın sonunda sana zarar vereceği kanaatindeyim. Senin tam tersi bir kanaatte olduğunu biliyorum ve seni ikna etmek için de bildiğim her türlü yolu denedim. Benim için gerçekten önemli olduğuna bir türlü inanmıyorsun. Onun için bugün başka bir şey deneyeceğim. Benim kendi bencilce bakış açımdan, kendi çıkarlarım açısından aramızdaki ilişkiyi anlatacağım sana. İşin temelinde ileride bana sıkıntı verecek bir şekilde davranmaktan kaçınma isteği yatıyor. Benim için her türlü cinsel ilişkinin nihai sonucunun ne olacağını biliyorum. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen ölene dek kendimi kötü hissedeceğim. Kendime bunu yapamam. Üstelik işin bir de yasal riskleri var. Mesleğimden olabilirim. Buralara gelmek için çok çalıştım. Yaptığım işi seviyorum ve bütün meslek hayatımı tehlikeye atmak istemem. Hem senin de artık bunu niye istediğini oturup düşünmenin zamanı geldi." "Yanılıyorsun. Hiçbir yasal risk yok," diye karşı çıktı Carol. "Çünkü yasal işlem yapılması için ortada şikayet olması gerekir. Ve ben de asla, asla böyle bir şey yapmam. Benim sevgilim olmanı istiyorum. Sana asla zarar vermem ki. Böyle hissettiğini biliyorum. Şimdi. Ama her yıl açılan yüzlerce şikayet dosyası var. Ve hiç istisnasız hepsinde de hasta bir zamanlar tam da senin şu anda hissettiklerini hissetmiş oluyor. Yani istersen meseleyi son derece dürüst bir şekilde tamamen kendimi düşünerek ifade edeyim. Ben kendi çıkarlarımı gözeterek davranıyorum." Carol'dan cevap gelmedi. "İşte böyle Caroline. Konuyu açıkça anlattım. Bundan daha net olunamaz herhalde. Şimdi vermen gereken bir karar var. Evine git. Söylediklerimi iyice düşün. Seninle asla fiziksel bir yakınlığa girmem diyorsam girmeyeceğim demektir. Buna inan. Bu konuda kesinlikle ciddiyim. Sonra da benimle görüşmeye devam etmek isteyip istemediğine karar ver." Ciddi bir şekilde ayrılmışlardı. Sarılma falan yoktu. Ve bu kez Ernest cephesinde pişmanlık da yoktu. Carol, Ernest'in bekleme salonunda oturup koşu ayakkabılarını giydi. Sonra çantasını açarak önceki seanslara dair notlarına göz attı. Ona Ernest demem için ısrar ediyor. Evinden aramamı istiyor. Her bakımdan çekici bir kadın olduğumu söylüyor. Divanda yanına oturuyor. Kişisel hayatıyla ilgili sorular sormaya teşvik ediyor beni. Saçımı okşuyor. Başka koşullarda tanışmış olsak sevgilim olmamı isteyeceğini söylüyor. Yeşil lokantanın önünde onu beklemekte olan Jesse düşündü. Aman be! Yırttığı gibi attı notlarını ve koşmaya başladı. 25. Carol'ın tavsiye ettiği özel dedektif Yarasa Thomas'la ilk görüşme ümit vaat edeceğiydi Marshall için. Tam mesleğinin adamıydı Yarasa. Sert ve sarp yüz hatları, buruşuk giysiler, çarpık dişler, lastik pabuçlar, hafif kilolu ve deforme olmuş bir gövde. Fazla alkolden olsa gerek. Bir de tabii otura otura hamlaşmıştı. Adamın tavırları kaba saba ve haşin, kafası sağlam ve disiplinliydi. Hemen Fillmore'dan sapınca bir manavla bir fırının arasına sıkışmış, bakımsız bir binada yer alan ofisine 4 kat merdiven çıkarak ulaşılıyordu ve her şey yerli yerindeydi. Torba gibi sarkıp her yana eskimiş yeşil deri kanepe, çıplak ahşap zemin, sallanmasın diye bir ayağının altına kibrit kutusu sıkıştırılmış, çizik içinde bir tahta masa. Merdiven çıkma koşuna gitmişti Marshall. Son birkaç gündür öyle gergindi ki ne basket oynayacak hali vardı ne jogging yapacak. Ama egzersizi de özlemişti. Üstelik bu dobra ve harbi dedektifle konuşmak ilk başta zevkli geldi ona. Yarasa Thomas da tamamen Carol gibi düşünüyordu. Marshall'dan böyle bir ahmaklık ettiği için duyduğu sıkıntı ve uğradığı zararın büyüklüğü, herkese rezil olma korkusu dahil olmak üzere bütün hikayeyi dinledikten sonra şu yorumda bulundu. Avukatınız haklı. Zaten ender olarak haksızdır. Yıllardır çalışırım onun. Bu adam profesyonel. En çok şu numarayı sevdim. Boston'daki cerrahla ilgili kısım vardı ya, bu konuda kapıldığı suçluluk duygusu için yardım istemiş sizden. Yav, yavrum be. Dinamit gibi bir teknik. Bir de sus payı olarak verdiği 3500 dolarlık Rolex. Müthiş bir numara. Sahiden müthiş. Amatör biri olsa sahte saat verirdi. Hem sonra sizi Pacific Union Kulübü'ne götürmesi muhteşem. Adam çok iyi yakalamış sizi. Kız kıvrak. Zayıf noktanızı açık etmişsiniz ona. Zehir gibiymiş herif ya. Daha fazlasını kaptırmadığınıza şükredin.